Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil ile beraber Amentü Hassasiyeti çerçevesinde İmam-ı Azam Efendimizin görüşlerini, Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşlerini içeren Beyazizade'ye ait Usul el-Münif adlı eserden akaide dair görüşleri okuyoruz. Güncel konulara giriyor ve Ebu Bekir Sifil hocamın değerli açıklamalarını biz hep beraber dinliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Hocam geçen hafta imanda istisna konusuna gelmiştik. 93. sayfa. Bu arada bizi kitaptan takip eden dinleyicilerimiz için 93. sayfa. Geçen hafta hiç okuyamadık. Bir giriş yaptık.
Evet.
İmanda istisna konusu var. Yani imanla ilgili şüpheli ifadeler, ihtimalli ifadeler doğru mudur, değil midir? Bu konuya geldik. Buyurun hocam.
Evet. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, bu bahis gerçekten önemli bir bahis. Şunun için önemli. Önce bir okuyacağımız metnin bizde oluşturması gereken etkiyi efendim ifade etmiş olmak bakımından. Günümüzde şöyle bir şey çok yaygın. Şöyle bir düşünce, bazı kesimlerde tabii, herkeste değil, bazı kesimlerde çok yaygın. Bu kadar katı olmayın, bu kadar efendim tutucu olmayın, biraz demokratik olun, biraz kuşatıcı olun, biraz hoşgörülü olun. Yani insanları işte sizin gibi düşünmüyor diye tenkit etmeyin veya siz mutlak doğruyu düşünüyorsunuz da başkaları yanlıştaymış gibi bir algı içinde olmayın filan gibi bir şey var. Böyle biraz liberal, biraz demokratik, biraz ılımlı falan olduğunu düşünen, söyleyen bir anlayış, bir din algısı var. Şimdi bu algı din dışı alanda makbul, muteber, meşru, hatta gerekli olabilir.
Caizdir, tamam, idare eder filan,
evet,
bu ifadeler
evet.
Din dışı alanda olabilir.
Olabilir. Evet. Din içi alanda da fıkhiyatta olabilir. Belli bir meşru delile, makbul bir sisteme, usule dayanmak şartıyla.
Evet, muamelat konularında.
Muamelat, fıkhiyatta ihtilaflar olabilir. Evet. Farklı içtihatlar olabilir. Burada bir tolerans söz konusu olabilir. Ama imandan ve itikattan bahsettiğimizde, mesele buraya geldiğinde, burada o bizim inisiyatif alanımızdan çıkıyor. Yani artık itikadı biz belirlemiyoruz. Bizim içtihadımıza, bizim İnisiyatifimize bırakılmış bir alan değil çünkü.
İçtihadi bir alan değil.
Değil. Evet. Bizden evvelki kavimlerin yollarını sapıtmalarının en temel sahiplerinden biri budur. İtikadi, imani alanları göreceleştirdiler. Kendilerine uydurdular. Kendi doğrularını, bakış açılarını o kat'i naslara hakim kılmaya çalıştılar. Dolayısıyla yoldan saptılar. Hatta bunun için kitaplarını tahrif ettiler. Hatta bunun için peygamberleri öldürdüler, şehit ettiler. Yani Allah korusun, kişi kendi nefsaniyetini, kendi sübjektif izafi kanaatini mutlaklaştırdığında kendisini ilah yerine koyuyor, ilahlaştırıyor. Dolayısıyla bu karşı tarafa metazori muamele etme hakkını veriyormuş ona. Böyle bir vehim sahibi oluyor insan. Evet, dolayısıyla itikadi alan, tekraren söylemiş olalım, bizim belirlememize kapalı bir alandır. Ya inanırsınız, iman edersiniz, bunları kabul edersiniz, yahut reddedersiniz. Bu noktada serbestsiniz.
Evet.
İman ederken bir zorlama, bir baskı, bir dayatma, bu böyledir, bunun izahı yoktur kardeşim, buna böyle teslim olmak zorundasın da değil. Bu Hristiyanlıkta mevcut, bu Yahudilikte mevcut. Ama İslam'da böyle bir algı yok. İman bilinç ve bilgi üzerine kurulmak zorundadır. Onun için bu derslerin başında söylemiştik. Bir daha tekrar etmiş olalım. Eş'arilere göre mukallidin imanı sahih değil.
Evet.
Mutlaka delil, bilgi ve bilinç üzerine kurmak zorundadır bir eş'ari imanını, itikadını. Bakın, yani bir ataları taklit falan gibi bir şey yok. Bir dayatma yok. Mutlaka oturacak, düşünecek, aklını kullanacak. Efendim delillere, kaynaklara bakacak, imanını bir şuurlu zemin üzerine inşa edecek. Maturidilerde mukallidin imanı sahih ama mukallit istidlali terk ettiği için günahkar.
Evet.
burada yani biz Maturidiyiz, bizim için delille iman etmek şart değil diye bir rehavete kapılmayalım. Evet, bu iman sahihtir ama istidlali, delile müracaatı terk ettiğimiz için böyle bir noktada günahkar oluyoruz.
Hocam bu hassas bir konu hocam. Hakikaten bu toparlarsak hocam, özellikle ehli sünnet mezhebi dediğimiz, bugün iki tane mezhep var değil mi hocam? Evet. Birisi eşarilik, biri maturidilik.
Evet.
Eşariliğe göre mukallidin imanı caiz değildir.
Evet.
Maturidiliğe göre de mukallidin imanı caizdir ama delile gitmediği için günahkardır. Evet. Delile gitme.
Evet, aynen böyle. Kaynaklarda zikredilen budur. Dolayısıyla büyük bir kesimi, ekseriyeti itibariyle Maturidi olan Anadolu insanı bu noktada imanını, itikadını bilinç ve delil üzerine kurma mecburiyetini bir kere daha derinden hissetmelidir. Şimdi bunu söylerken Hidayet Bey, Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak en temel mükellefiyetimizden bahsediyoruz. En temel mükellefiyet. Yani insanların namazını aksatması günahtır. Normal günlük bireysel ibadetlerini, mükellefiyetlerini aksatması günahtır. Harama bakması, haramla muamele etmesi günahtır. Bunlar günahtır ama bunlar ameli günahtır.
Evet.
İtikadi noktada kişinin, Allah korusun, bir zaafı, bir açığı, bir yanlışı söz konusu olduğunda haşa ve kella bu kişiyi tehlikeli bir noktaya götürür. Onun için bu noktayı lütfen ciddiye alalım. İtikadımızı sahih, doğru, müstakim bir zemin üzerine inşa ettiğimizden emin olalım.
Evet.
Taklidi iman sahihtir, tamam, ama bu noktada durmayalım. Hani derler, bilgi çağındayız. O zaman bu çağ algısını itikadi noktaya da taşıyalım. Evet. Efendim, itikadımızı da mutlak surette çağın özellikle ürettiği soru işaretlerine karşı, tehditlere, tehlikelere, şüphelere karşı donanımlı hale getirelim. Ona karşı savunmasız bırakmayalım itikadımızı. Bu önemli bir nokta. Şimdi buna taalluk eden bir bahse geldik.
Hocam hakikaten yani insan basit bir şeylerde bile, bir döviz alışverişinde bile en az 3-5 yere soruyor. Bir araba alacak, bütün siteleri indiriyor. Yani anlamayan bir insan bile evladına diyor ki oğlum şuna bir incele, indi yani, yaptı artık, bilgiye ulaşılıyor
tabii,
yani
tabii,
bir şekilde.
Tabii, evet.
Özellikle dünyevi konuda daha da hocam tıraşımız
elbette,
gözümün önüne
elbette
çıkıyor. Dünyevi gayretlerimiz ve çabalarımızı eğer şöyle bir ortaya koyarsak, itikadımızı delile doğru gitmek için ne kadar gayret etmediğimiz, ne kadar gayret etmemiz gerektiği daha da şey yapıyor hocam.
Hiç şüphesiz. Burada şöyle bir şey daha var. Müslümanlar İslam'ı bir dünya nizamı halinde yaşadığı dönemlerde itikatlarına yönelen çok fazla bir tehdit yoktu.
Evet.
Yani yabancı fikir akımları, ideolojiler, cereyanlar yoktu. Dolayısıyla evet, anadan babadan gördüğümüz iman bizi muhafaza etmeye, müstakim tutmaya yetiyordu. Ama bugün öyle değil.
Ya.
Bugün böyle korunaksız bir haldeyiz. Hani bir lamba düşünün, gaz lambası düşünün. Onun üzerine bir boru takıyoruz ki rüzgardan etkilenip ışığı sönmesin.
Evet.
Evet, bir fanus yani. Şimdi fanussuz bulunuyoruz.
Ya.
İşte internet, sokak, enformasyon merkezleri, eğitim sistemi vesaire, her şey adeta itikadımızı tehdit eden, sarsan, sallayan bir olumsuz etki yapıyor üzerimizde. Genç nesilleri düşünün. Bunlar evet, okullarda ne öğrenirler, sokakta ne öğrenirler, internette ne öğrenirler, sosyal medya diye bir şey var artık bugün herkesin elinin altında. Orası çok kontrol ve denetim dışı bir alan. Orada kim ne söylüyor, kimsenin haberi yok. Onun için donanımlı olmaktan başka bir şansımız yok bu dönemde, bugünün dünyasında. Bu yaptığımız şey bu bakımdan son derece ciddi bir şekilde takip edilmeli. Burada bizim yanlışımız, bizim hatamız varsa bu da bize, bizi dinleyenlerden bir istirhamımız olsun. Bize mutlaka geri dönüş yapsınlar.
Evet.
Kapalı bıraktığımız bir alan olur, yanlış söylediğimiz, kurduğumuz bir cümle olur. Evet. Mutlaka geri dönüş yapsın, bizi ikaz etsinler, biz de onu düzeltelim inşallah.
Allah razı olsun. Bazen hocam zaman zaman Amin dönüyorlar hatalarımızda.
Allah razı olsun.
Hatadan ziyade hata da olabiliyor ama bazen uzun, biz radyoculuk gereği uzun konuşuyoruz.
Evet.
Bir alıntıyı uzun konuştuğumuz zaman yanlış anlaşılıyor.
Bizim acaba fikrimiz gibi
bizim
anlaşılıyor.
Bizim bu evet, ehl-i sünnetin fikri gibi anlaşılıyor.
Evet.
O konuda da çok teşekkür ederiz. Dönüyorlar.
Evet.
Dönmeler, dönmeye devam etsinler inşallah.
Allah razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Kale fil vasiyye bab başlığımız faslun fi nefil istisnai fil iman. İmanda istisnanın nefyi. İmanda istisnanın olumsuzlanması, yanlışlanması anlamında bir bahis. İmanda istisna olmaz. Ne demek? Kale fil vasiyye İmam Ebu Hanife Hazretleri el vasiyyede şöyle dedi. Vel mu'minu mu'minun hakkan. Mümin hakiki olarak mümindir. Vel kafiru kafirun hakkan. Kafir de hakiki olarak kafirdir. Yani mecazi midir yoksa hakiki midir? Yoksa burada şöyle de düşünebilir miyiz? Şöyle de tevil edebilir miyiz? Mümin imanla küfür arasında şöyle bir ortak noktada. Hayır, böyle değil. Bu ikisi birbirinden ayrı iki bağımsız alandır. İki müstakil alandır. İkisi de hakikidir, gerçektir. İman hakikaten imandır. Mümin hakikaten mümindir. Kafir de hakikaten kafirdir.
Vardır ve gerçektir.
Evet, ikisi de böyledir. İkisinin varlığı da hakikattir yani. Evet. Biliyorsunuz sofistaiye diye bir kitle var. Bir felsefi akım var. Bunlar ne diyorlar? Bunlar eşyanın hakikati yoktur diyorlar. Eşya sübjektiftir. Bizim algılarımızla evet. Anlam kazanır. Eşyanın hakikati yoktur, ona biz anlam yükleriz. Dolayısıyla eşyanın hakikati dediğimiz şey bizim yüklediğimiz anlamdan ibarettir.
İzafi.
Evet, insandan insana da bu değişeceği için hakikat diye bir şey yoktur diyorlar. Ona göreli buna göreli izafi şeyler vardır, gerçeklikler vardır. Son zamanlarda özellikle batıda gelişen bir akım var. Bizi dinleyenlerin dikkatini bu noktaya özellikle çekmek isterim. Bu Fritzsche Schon'la birlikte başlayan bir gelenekselci Müslümanlar var.
Evet.
Bunlar geleneği kutsallaştıran, gelenek derken sadece İslam'ın içinde gelenek olarak ifade ettikleri şeyi değil, modern döneme kadar insanlığın bütün mirasını gelenek olarak ifade ediyorlar ve bunu bütünüyle kutsuyorlar. Bu kutsaldır diyorlar.
Dokundurtmuyorlar yani.
Bu kutsaldır diyorlar. Modern dönemde ve asıl olan da budur diyorlar. Bu gelenektir. Modern dönemde bu asıl olana bir baş kaldırı, bundan bir sapma söz konusudur diyorlar. Dolayısıyla insanlığın bir çıkış yolu varsa yeniden bu geleneğe dönmektir. Şimdi baktığınızda İslam, Hristiyanlık, Budizm, Konfüçyanizm ile ahir ne kadar din, ne kadar sistem varsa hepsini aynı kefeye koyan, aynı biçimde mutlaklaştıran ve kutsallaştıran bir tehlikeli, bir sapkın bir akım bu. Fritz Schon'un kitapları Türkçe'ye de çevrildi. Bu gençlerimiz bunları alıp okuyorlar. Bu çerçevede ortaya attıkları bir kavram var. İzafi mutlaklık. Şimdi bakın, bu kafamızdaki algıyı olduğu gibi alt üst eden bir şey. İzafi mutlak ne demek? Her dinin, her inanç grubunun kendine göre mutlak doğruları vardır. Ama bir başkasıyla yan yana geldiğinde veya biz kuş bakışı bunların tamamına baktığımızda her biri mutlaklık iddiasında olan izafi yapılar görürüz.
Kuru kuru iddia demek.
Kuru yani. İddia, kendi içinde mutlaklığı tutarlı, mutlaklık iddiası kendi içinde tutarlı ama öbürüyle birlikte bakıldığında izafi olduğu görünen bir mutlaklık söz konusu. Evet. Bu çizgiyi bugün devam ettiren Amerika'da Seyyid Hüseyin Nasır var. Geleneksel Müslümanlık dendiğinde, İslam'ın gelenekçileri dendiğinde hemen ilk akla gelen isimlerden birisi bu zat. İran menşelidir, Şii kökenlidir ve halen berhayattır, Amerika'dadır.
Bilginin İslamileştirmesi falan.
Onun, o İsmail Raci Faruki'nindi o.
Onun talebesi değil mi hocam bu aynı zamanda?
Bu onun talebesi, evet. Yani evet. İsmail Raci Faruki'de de az buna benzer bir şey var ama bu şu onlar gibi değil. Taraf, evet. Evet, bu daha ileri seviyede. Bir talebesine sormuştum. Seyyid Hüseyin Nasr'ın Amerika'da meşhur konferansları oluyor. Çok büyük kalabalıklar katılıyor konferanslara. Onların bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edildi. Burada izafi mutlaklık tabirini o da kullanıyor. Talebesine sormuştum, bu niye böyle bir tabir kullanıyor, bundan maksat nedir acaba diye. O zaman şey demişti bana, işte o konferanslara her dinden, her felsefi kesimden insanlar katılıyor ve çoğu bunların Müslüman oluyor o konferanstan sonra. Hani bunların ilgisini celbetmek için başvurduğu bir metot, bir söylemdir bu, retoriktir. Yoksa kendisi bunun böyle olduğuna inanıyor değil demişti bana. Biz bu şeyi doğru kabul edelim, bu izahı doğru kabul edelim ama kitaplarında gördüğümüz şey çok tehlikeli. Şimdi diyor ki, Müslümanın Allah inancı nasıl mutlaktır ve kendine göre doğrudur? Hristiyanın Allah inancı da öyle mutlaktır ve kendine göre doğrudur. Konfüçyanizmin Konfüçyüsü kendine göre mutlaktır, doğrudur. Budizmin Budası kendine göre mutlaktır, doğrudur. Bunların hepsi insanlığı ya da bağlılarını ortak bir noktaya götürür. Nedir o? İnsanı aşan, aşkın bir tanrının, bir varlığın mevcudiyeti.
Tamam, felsefi bir alana kaydırmış oluyor işte. O zaman dinler arası diyalog da hocam bu...
Otomatik olarak meşruiyet kazanıyor.
Meşruiyet kazanıyor. Aynı yani. Tabii. Yani dinler arası diyalog caiz olması gerekir diyenlerle o zaman izafi mutlaklığı temellendirip de savunanlar aynı merkezden besleniyorlar.
Aynı noktada buluşuyor. Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bu kesimle yani gelenekselcilerle modernistler baktığınızda iki zıt cepheyi oluşturur.
Evet.
Bunların birisi mesela diyelim Seyit Hüseyin Nasır, birisi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman modern kesimin sözcüsüdür, lideridir, fikir babasıdır bir anlamda. Seyit Hüseyin Nasır da bu cenahın fikir babasıdır, sözcüsüdür.
Gelenekselcilerin.
Ama mesela bu dediğimiz noktada buluşurlar. Fazlur Rahman Bakara suresinin 62 maide 69'dan hareketle Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler herkes cennete gidecek diyor.
Evet.
Seyit Hüseyin Nasır da aynı bu izafi mutlaklık dediğimiz şeyi devreye sokarak aynı noktaya varıyor. Yani. O da diyor ki evet, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, bütün din mensupları da cennete gidecek. Çünkü hedefleri ortak.
Sonuç itibariyle elimizden İslam ilahi kelimetullah hedefini almış oluyor bunlar. Yani gerek yok, ilahi kelimetullah'a gerek yok.
Cenab-ı Hakk'ın muradı bu değil ki, değil mi?
Onu almış oluyor. Evet, onu demeye getiriyorlar. İddianı kaybediyorsun. Hocam.
Tabii tamamen.
O da tamam. Bu da tamam. Sen kimsin o zaman?
Evet.
İddiası olan tek bir İslam var. O da iddiasını kaybettirmeye çalışıyorlar. Evet. Kaybetmez.
Bu çok sadece. Tehlikeli bir şey.
Çok tehlikeli bir
yani
şey.
Yani baktığınızda İslam'ın temeline dinamit koymaktan farkı yok bunun.
Tabii.
Kur'an ehli kitabı iman etmeye çağırıyor. Müşrikleri, kafirleri iman etmeye, tevhide çağırıyor. Efendimizin hayatı bununla mücadeleyle geçmiş. Bu mücadeleye Efendimiz bütün hayatı boyunca, peygamberlik dönemi boyunca devam ettirmiş. Bütün bunları boşa çıkaracak bir bakış açısıyla diyorsunuz ki aslında bunlar anlamsız. Bunlar çok gerekli şeyler değil. Hepimizin ortak bir amacı var. Hepimiz sonunda cennete gideceğiz. Ne güzel bir hayat.
Hocam şey böyle farklı ama biraz bağlamda olduğu için söylemek istiyorum. Şimdi modern ulus devletler kurulurken bakanlıklar dizaynında Harp ve Cihat Bakanlıkları iptal ediliyor, Savunma Bakanlıkları kuruluyor. Şimdi tam o yani tam
çok
öyle.
Güzel, evet.
Yani Savunma Bakanlığı, Harp ve Cihat.
Evet, iddiamdan vazgeçtim.
Tamam, ama bütün kendi savunma pozisyonuna geçiyorsun.
Evet, evet.
Mevcudu kaybetmeyelim geleneksel olarak.
Eyvallah.
Sanki biraz böyle
çok güzel
şey
oldu
ama benzetme olarak.
Çok iyi oldu. Evet. Yani, evet, evet.
Yani
evet.
Ulus devletlerde bu var yani, hep milli yani savunma bakanlıkları var.
Evet,
Harp
evet.
ve Cihat Bakanlıkları iptal. Yani böyle bir şey yok.
Ümmet de burada artık fethi bıraktı. Savunmaya geçti.
Evet. Mevcut üretilen silahları tüket. Yani evet, bu oraya evet, da hani evet. siyasi bir şey ama aynı
tabii,
mantık aynı hocam.
Doğru,
yani.
Evet.
O şey.
Aynı ruh hali, aynı mantalite.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Amentü Hassasiyeti programı devam ediyor. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'in Amentü Hassasiyeti çerçevesinde güncel konulara dair görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Hocam izafi mutlaklık noktasına girmiştik.
Evet, bunu şey yapalım.
Bir toparlayalım hocam inşallah.
Toparlayalım çünkü meselenin hakikati nedir? Bu biraz havada kalmasın. Şimdi bu batıda özellikle şu anda Avrupa'da, Amerika'da yaşayan kardeşlerimizin de karşı karşıya bulunduğu, onlara da sorulan çok önemli bir problemdir bu. Yani siz diyorlar kendinizi kapatıyorsunuz. Efendim, bizimle değerleri paylaşma anlamında ortak bir noktaya gelmiyorsunuz. Dolayısıyla entegrasyon, dolayısıyla asimilasyon ki onların beklentisi bu.
Evet.
Bu noktada siz sıkıntı içindesiniz. Yani neden kız çocuklarınızı yüzmeye göndermiyorsunuz, yüzme derslerine? Veya başınızı, hanımların başını neye örtmekte ısrar ediyorsunuz? Hı. Nedir buradaki şey? Niye bizimle kaynaşmıyorsunuz? Şimdi bir kesim kendisini koruyabiliyor orada bu türlü taarruzlara karşı, ama böyle bir yapının, bir cemaatin içinde yer almayanlar için bu ciddi bir sıkıntı ve bir süre sonra din algılarında bir gevşeme oluyor. Ya bakıyorsunuz bunlar da dürüst insanlar, güzel insanlar, insancıl insanlar. Biz bunlara gavur diyoruz, kafir diyoruz. Bunları işte ne bileyim tırnak içinde aşağılıyoruz, küçümsüyoruz. Bakıyorsunuz bunlar bir kısım Müslümanlardan daha Müslüman gibi
görünüyor.
Görünüyor yani. Dolayısıyla acaba bu bizim hani bu içe kapanık, kapalı devre inancımızda bir problem var mı? Atadan dededen bunu böyle gördük biz, ama bakıyorsunuz Müslümanların hali ortada, bunlara bakıyorsunuz. Bir de çalıştılar, geliştiler, ilerlediler. Teknolojide falan filan bir yerlere geldiler. Şimdi kafa karıştıran şey çok fazla. Dolayısıyla özellikle bu diyalog bağlamında mesela bizimkiler açık kapı şeyi yapıyorlar, günleri yapıyorlar Avrupa'da. Ramazanlarda iftar veriyorlar, iftarlara onlar da gelip katılıyor, camileri açıyorlar, işte gezdiriyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, hepsini onlara anlatıyorlar. Onları da kiliseye davet ediyor. Bu defa bizimkiler kiliseye gitme durumunda kalıyor. Onların kendi gerçekleriyle bizimkiler birebir muhatap olmak durumunda kalıyor. Bir süre sonra kafalar karışmaya başlıyor yani.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir ortamda bir Müslümanın inancı, itikadı, imanı konusunda çok daha muhkem, sağlam bilgilere sahip olması gerekiyor. Yani aksi halde temasa geçtiğiniz anda bir şeyler çözülmeye başlıyor bilincinizde. Ve o imanda, itikatta işte burada okumaya çalışacağımız o istisna olmaz, mutlaklık vardır, hakikat vardır ve bu tartışma dışıdır gerçeği orada kendi bir süre sonra zeminini kaybetmeye başlıyor, çözülmeye başlıyor. Çok tehlikeli bir şey.
O da olabilir, bu da olabilir. Genişliyor yani. Evet hocam.
Evet.
Buyurun hocam.
Kale fil vasiyye vel mu'minu mu'minun hakkan. El vasiyyede İmam Ebu Hanife dedi ki mümin hakikaten mümindir. Vel kafiru kafirun hakkan. Kafir de hakikaten kafirdir. İman da küfür de hakikattır, mutlaktır. Ona göreli buna göreli değildir.
Evet.
Ve şey değildir yani, bakış açısına göre değişebilen şeyler değil bunlar. Ve leyse fil imani şekkun, imanda şek olmaz. İmanda şüphe olmaz. Ne demek bu? İman edilmesi gereken şeylerin tamamına biz şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz iman edip bağlanmalıyız.
Evet.
Amentü'nün 6 tane esası var. Bu esaslarda tartışma olmaz. Bu esasların tabii ferlerinde de tartışma olmaz. Yani Amentü'nün 6 esası var. Bunların başında Allah Teala'nın varlığına ve birliğine iman geliyor.
Evet.
Şimdi bir kimse dese ki ben Allah Teala'nın varlığına ve birliğine iman ediyorum. Ama mesela evrenin de ezeliliğine inanıyorum veya evren içinde bir parçanın, bir kısmın, bir varlığın da ezeliliğine iman ediyorum, kıdemine iman ediyorum dese
şirk oluyor.
Bu şirk olur. Çünkü
iki tane varlık oluyor o zaman.
Ezeli iki tane kadim varlık oluyor, taaddüdi kudema oluyor. Dolayısıyla bu şirk. Şimdi bakın ben Allah'a iman ediyorum, Allah vardır ve birdir demek yetmiyor. Bu işin aslıdır. Bunun fer'iyatı, tabii fer'iyatı var. O tabii fer'iyatına da aynı biçimde, aynı şekilde iman etmek gerekiyor. Buradaki bir ihlal işin aslını, özünü zedeler. Bir kısım felsefeciler bunu söylemişler malumunuz. Evet. İmam Gazali Tehafütül Felasifenin başında bu felsefecileri 3 noktada tekfir etmiş. Bir, Cenab-ı Hak dışında alem kadim demişler. Bunu demekle Cenab-ı Hak dışında başka bir kadim varlık tasavvur etmişler, iddia etmişler. Taaddüdü kudemaya düşmüşler ve bu şirk.
Allah korusun.
Allah korusun. Şimdi bunu bugün söyleyen var mıdır? Bunun bugün hakikati var mıdır? Evet, bunu bir kısım İslam dışı gruplar, ateistler söylüyorlar.
Evet.
Peki İslam içinde bunu iddia eden var mıdır? İslam içinde de bunu iddia edenler vardır. Burası çok önemli bir nokta. Buraya özellikle dikkatinizi, bizi dinleyenlerin dikkatini istirham ediyorum. İki kitle, İslam içinde iki kitle, kainatın veya kainattaki bir kısım varlıkların da kadim olduğunu söylemişler. Bunlardan birincisi İbn-i Teymiye ve onunla birlikte devam eden ekoldür. İbn-i Teymiye bir taraftan felsefecileri reddederken, alemin kadim olduğunu iddia eden felsefecileri reddederken, bir taraftan da Cenab-ı Hak dışındaki her şeyin hadis olduğunu söyleyen ehli sünnet kelamcıları da reddetmiş. Ve bu ikisinin ortasında ama felsefecilerden etkilendiği açık olan bir üçüncü yol tutturmaya çalışmış. O da şudur: kainatın içerisinde bir kısım varlıklar var ki bunlar şahıs olarak hadistir ama nev olarak kadimdir. Bir yeni ıstılah bakın. Herhangi bir şey şahıs olarak, fert olarak hadis olabilir. Ama bunların, bu fertlerin, cüzlerin birleşmesinden oluşan tür, nev, cins kadim olabilir.
Evet.
Bunu niye söylemiş? Çünkü Cenab-ı Hak arşa istiva etmiş. Er-Rahmanu alel arş istiva ayetle sabit. Bunu İbn-i Teymiye Cenab-ı Hakk'ın zatının işlediği bir fiil olarak almış. Yani haşa ve kella bizden birisinin bir koltuğa, bir divana oturması gibi, istiva oturmak demek, arş da zaten koltuk demek, taht demek. Dolayısıyla herhangi birimizin koltuğa oturması gibi bir şeydir Cenab-ı Hakk'ın arşa istivası. Onun algısına göre, İbn-i Teymiye'nin algısına göre. Peki Cenab-ı Hak kadimdir, ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur. O zaman bu istiva fiili hadis midir?
Evet.
Cenab-ı Hak bir şey yapmıyorken, ezelden beri bir şey yapmıyorken, bir noktadan, zamanın bir kertesinden sonra bir fiil yapmış olabilir mi? Bu havadisin ona hulülü anlamına gelmez mi? Bunları tartışırken Buhari'deki bir rivayet. Bu da çok önemlidir. Yani hadisleri, sahih hadisleri delil olarak almak yetmez. Onları nasıl anladığımız da önemlidir. Bakın, Buhari'de bir rivayet var. Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam: Kânellâhu ve lem yekun şey'un gayruhu. Veya Kânellâhu ve lem yekun şey'un ma'ahu. Başka Buhari dışı rivayetlerde bu ma'ahu ifadesi geliyor. Yani Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Veya ondan başka hiçbir şey yoktu. Bu tam bir kıdem ifadesidir yani. Kâne Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu. Cenab-ı Hak dışında hiçbir şey yoktu. Sadece o vardı. Fakat Buhari'deki bir varyantta Hidayet Bey şöyle de gelmiş: Kâne Allahu ve lem yekun şey'un kablehu. Ve kâne arşuhu alel ma. Allah vardı, Allah'tan önce hiçbir şey yoktu, arşı da su üzerindeydi. Bütün bu varyantların sonunda bu ifade geliyor: Kâne Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu ve kâne arşuhu alel ma. Allah vardı, onun dışında hiçbir şey yoktu, arşı su üzerinde oldu. Şimdi Arapçanın cilvelerinden biri de geliyor burada karşımıza.
Mahiyet mi? Evet.
Ha, şimdi kâne Allahu derken oradaki kâne ile ve kâne arşuhu alel ma'ideki kâne aynı mıdır? Şarihler diyor ki hayır, aynı değildir. Bunlardan birisi bir durum bildirir, birisi keynunet bildirir, oluş bildirir.
Evet.
Kâne Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu derken Allah vardı demiş oluyoruz. Fakat ve kâne arşuhu alel ma'i derken arşı su üzerinde oldu diyoruz.
Evet.
Yani arş da ezelden beri su üzerinde değil.
Değil, evet.
Arş,
arşın halini bildiriyor.
Evet, bir oluş bildiriyor yani.
Evet.
Şimdi bu ikinci varyanttan hareketle İbn-i Teymiye diyor ki, bak Buhari'de geçmiş bu. Kâne Allahu ve lem yekun şey'un kablehu. Allah'tan daha önce bir şey yoktu.
Ve kâne arşuhu
alelma. Bu ne demek? Allah'tan önce başka bir varlık yoktu. Tamam, kabul ediyoruz ama Allah'la birlikte başka bir varlık olmaz mı? Bu ifade ona ters midir? Hayır, değildir diyor. Bu ifade kabliyeti nehyediyor. Allah'tan önce bir varlık yoktur diyor. Ama Allah'la birlikte bir varlık vardır desek ne lazım gelir? Bir şey lazım gelmez. Çünkü rivayetin devamı da bunu bize gösteriyor. Ve kâne arşuhu alel ma. Allah'tan önce hiçbir varlık yoktu ve arşı su üzerindeydi.
Allah'la birlikte vardı.
Evet. İşte buna nereden geliyor? Bunun makuldeki...
Bu İbn-i Teymiye'nin görüşü.
Tabii. İbn-i Teymiye böyle
Allah'la
söylüyor.
Allah'la birlikte bir varlık olmasına sakınca yoktur diyor. Bu evet. Zıt bir şey. Evet.
Evet. Şimdi bunu ne makulde nasıl izah ediyor? Akli olarak nasıl izah ediyor İbn-i Teymiye? Az önce söylediğimiz gibi diyor ki bir şeyin fertlerinin, cüzlerinin hadis olması, sonradan yaratılmış olması o şeyin cins olarak da hadis olmasını gerektirmez. Yani istiva ve arş bağlamına bunu uyarladığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Cenab-ı Hak ezelden beri kendi varlığıyla birlikte bir arş var etmiştir. Arş onun var etmesiyle var olmuştur ama arş da onun gibi kadimdir. Çünkü o ezelden beri arş üzerine istiva etmektedir. Dolayısıyla ezelden beri bir arş vardır. Onun var etmesiyle arş da ezeli bir varlıktır. Dolayısıyla üstüne istiva edeceği bir arş yaratıyor, yok ediyor, yeniden yaratıyor başka bir arş, onu da yok ediyor, yeniden yaratıyor, istiva ediyor, yok ediyor, yeniden yaratıyor, istiva ediyor, yok ediyor. Dolayısıyla şahıs olarak, cüz olarak bu arşların her biri hadistir. Ama cins olarak arş dediğimiz varlık...
Arş bir kavramı var yani.
Evet, bu kavramın kendisi, bu diyor. Cins ezelidir diyor.
Diyor yani, evet.
İbn-i Teymiye'nin şeyi bu. Şimdi bakın, veleyse fil imani şekkun, imanda şek olmaz, Allah'tan başka kadim varlık yoktur diyoruz. Ama bunun tabii fer'iyatında bakın neler çıkıyor karşımıza.
Ama filan da orada evet. Yok, amasız neticem şek.
Burada tabii dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hep onu fırsat buldukça vurguluyoruz.
Ehl-i sünnetin görüşünü bir daha hocam burada şey yaparsak. Evet.
Ehl-i sünnet vel cemaat diyor ki Cenab-ı Hak'tan başka kadim ezeli bir varlık yoktur.
Net.
Evet.
Yoktur. Yani.
Yoktur. Şimdi bakın İbn-i Teymiye ve onun tabileri selefe ittiba iddiasındadır. Ama sorduğunuzda bu sorunun cevabı yok. Seleften sizin bu söylediğinizi söyleyen herhangi bir kimse var mıdır? Arş tür olarak kadimdir, şahs olarak hadistir. Bunu seleften herhangi bir kimse söylemiş mi? Bu nasıl bir selefiliktir Allah aşkına? Bir kısmı felsefecilerden alınmış, bir kısmı kelamcılardan alınmış, eklektik bir yapı bir araya kaynaştırılmış, al sana bir alem selef. Tasavvuru, al sana Allah tasavvuru. Böyle şey olmaz. Yani madem selefin durduğu yerde duracağız, selefin gittiği yere gideceğiz, durduğu yerde duracağız, o zaman bu noktada da selefin durduğu yerde duralım.
Yorumu bırak.
Yorum yap. Bu tevildir ve saçma tevildir. Sapan bir şeydir. Tevildir, tabii ki bizim kelam alimlerimiz burada haklı olarak şunu soruyorlar o zaman. Bir şey düşünün ki, bir varlık düşünün ki onu oluşturan cüzleri hepsi hadis. Sonradan olmuş. Bu şeyin kendisi nasıl kadim olur? Yani varlığını borçlu olduğu yapıların, cüzlerin her biri hadis ama siz gene de bunun kıdemini iddia ediyorsunuz. Bu safsatadır.
Tabii.
Ya bu yani aynı anda sizin tabirinizle yuvarlak kare mi demiştiniz?
Evet.
Hem bir şey ya yuvarlaktır ya karedir. Aynı anda bu evet. İkisi birlikte olmaz.
Olmaz.
Ya kadimdir ya hadistir.
Evet.
Dolayısıyla İbn-i Teymiye'nin bu noktada düştüğü vartalardan çok önemli bir şey bu. Buna gençlerimiz özellikle dikkat etsinler. İslam içinde ikinci kesim var. Alem içinde bir şeylerin kıdemini iddia eden iki kesim var demiştik. Biri İbn-i Teymiye. Birisini de gene Abdülgani Nablusi merhum adı geçmişti daha önce. El Hadikatun Nediyye'de açıkça söylüyor. Diyor ki ehli keşiften bir kısım insanlar alemin bir kısmının kadim olduğunu söylemişler. Dolayısıyla ikinci grup da bunlar. Bunu söyleyenlerin tabii ehli sünnet olmadığı açık. Gerek Abdülgani Nablusi'nin naklettiği bu ehli irfan veya ehli marifet dediği kimseler veya gerekse İbn-i Teymiye ve onun tabileri. Bunların ehli sünnet vel cemaat inancına ters düştüğünü bilmemiz lazım. Biraz önce söylediğimiz şeyi veya bir önceki programda söylediğimiz şeyi tekrar edelim. Ehli marifet, ehli tasavvuf vesaire dediğimizde biz hep aynı kesimi, homojen bir yapıyı kastetmiyoruz. Aralarında sünni olanlar var, gayri sünni olanlar, bid'i olanlar var. Dolayısıyla bu kastedilen ehli marifet dediği Nablusi'nin bu bid'i olanlardır. Bu ayrımı da tekrar hatırlatmış olalım. Ve leyse fil imani şekkun kema ennehu leyse fil kufri şekkun. Bakın kişi iman etmişse, iman etmiş olan kişi neye nasıl iman ettiğini, iman edilmesi gerektiğini şeksiz, şüphesiz, katiyetle bilecek. Bunlar imandır ve ben bunlara hakikat olarak bağlandım diyecek. Aynı şekilde neyin küfür olduğu da bellidir, hakikattir. Evet. Kişi neyin küfür olduğunu da bilecek.
Evet.
Sadece iman edilmesi gereken hususları, kişiyi mümin yapan hususları değil, aynı zamanda Allah korusun kişiyi kafir yapan hususları da bilecek. Bu iki noktada kesin, net, berrak bir algısı olacak, bir bilinci olacak. Burada bir izafiliğe, bir belirsizliğe, bir fululuğa, griliğe yer olmadığını tekraren vurgulamış olalım. Bu söylediğini İmam Ebu Hanife Hazretleri delillendirmek için de "Ulaike humul mu'minune hakka" ayeti kerimesini, Enfal suresinin 4. ayeti delil getirmiş. Onlar hakiki anlamda mümindirler. Onlar iman iddialarında hakikat üzere olan kimselerdir. Ve kavluhu teala "Ulaike humul kafirune hakka" onlar hakikaten kafir olan kimselerdir. Bu da Nisa suresinin 151. ayeti. Dolayısıyla bu iki ayette hemen hemen aynı formatta gelen ilahi beyanlar bize gösteriyor ki mümin olmanın ve imanın hakikati var. Bu bir hakikat. Aynı şekilde kafir olmanın ve küfrün bir hakikati var. Bu da bir hakikat.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah daha sonraki Amentü Hassasiyeti programlarında buluşuruz. Özellikle bugünün özeti diyebileceğim, bunu biraz daha önümüzdeki programlarda dillendirmemiz gerektiğine inandığım bir çerçeveyle bitirmek istiyorum. Kıymetli Ebu Bekir hocamızın ifadesiyle, zaten bu müsellem bir ifade, Eş'arilere göre imanda taklit caiz değildir. Mukallidin imanının caiz olmadığını, Maturidi'ye göre mukallidin imanı caizdir. Ancak biz şu anda Türkiye'de yayın yapıyoruz ve Maturidi bir kesim dinliyor. Mukallidin imanı caizdir ama bir şartla, eğer delile gitmezse mukallit günahkardır.
Evet.
Yani mukallit delile gitmek zorundadır. Ben Maturidiyim demek yetmiyor. Bunun delilleriyle altını doldurup doyurması, evet, gerekmektedir. Rabbim inşallah cümlemize taklidi imandan tahkiki imana geçmeyi ve imani konularda Allah'ın varlığı, birliği, melekler, kitaplar ve onların mazmunları konularında tahkike gitmeyi lütfeder.
Amin.
Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.